Ayrım 11, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 95. Cihat ilanı ile bütün Müslümanların ayaklanacağına inanan Alman teorisyenleri ile başta Enver Paşa olmak üzere İslam Birliği kurma hayali peşinde koşanlar bir tokat daha yemiş oluyorlardı. Dipnot 5 ay sonra İngilizler ve Fransızlar Çanakkale'de çıkartma yapacaklar, İngiliz ordusundaki 10 binlerce Hintli Müslüman ile Fransız ordusundaki Senegal Müslüman askerleri halifeliğin merkezi İstanbul'u almak için kan dökeceklerdir. Daha sonra İngiliz casusu T.E. Lawrence'ın ayaklandıracağı Araplar, Hicaz, Ürdün, Suriye ve Irak'ta yani Osmanlı topraklarında Türk ordusunu arkadan vuracaklardır. Erzurum Kalesi Komutanı Alman Albayı Posselt'in raporu bugün İstanbul'daki Alman Askeri Kurulu Başkanı General Liman von Sanders'in eline ulaştı. Rapor Alman topçu ve mühendis subayları tarafından hazırlanmıştı. Kale olarak kabul edilen Erzurum'un berkitilmiş savunma mevzilerinin yürekler acısı durumu dile getiriliyor. Bir an önce önlem alınmazsa Erzurum'un savunulamayacağı vurgulanıyordu. General Liman von Sanders eldeki sınırlı olanaklarla kalenin kısa sürede istenilen savunma düzenine kavuşturulamayacağını biliyordu. İstanbul'un yanı başındaki birliklerin durumu iyi değilken Erzurum'a nasıl el uzatılacaktı? Savaş güçleri hakkında bilgi edinmek amacıyla İstanbul yakınlarındaki birliklere gittiğinde çok ilginç olaylarla karşılaşmıştı general. Çorlu'da bulunan 8. Tümeni ziyaretinde subayların 6 aydır aylık alamadıklarını, kışlada erlerin yemekleriyle karın doyurduklarını, ailelerinin yiyeceklerini de kışla artıklarından sağladıklarını görmüştü. Hele tren istasyonunda kendisini selamlayan tören birliğinin durumu anlatılacak gibi değildi. Karşılama töreni için özenle hazırlanan bu birliğin erlerinin yarısı yalın ayak, çoğu bakımsız ve zayıftı. Konunun üstünde durunca tümen komutanı Albay Ali Rıza üzüntüsünü açığa vurmuştu. Erler zayıf, ayakları çıplaktır. Bu yüzden büyük çapta arazide eğitim ve yürüyüş yapamıyoruz. General Liman von Sanders bu durumu bir yazıyla Enver Paşa'ya bildirmiş, önlem alınmasını istemişti. Enver Paşa'nın ilk önlem olarak albayı görevden aldığını öğrenmişti. Bu olaydan sonra denetlemeye gittiği bir birliği yepyeni üniformalar içinde bulmuştu. Sonraları her birliği yeni üniformalı görmüş, biraz altını kurcalayınca denetleme programındaki birliklere önceden aynı üniformaların gönderildiğini anlamıştı. Bu aldatmaca daha da ileri götürülmüş, iyi bakımlı gürbüz erlerden kurulu yeni üniformalar giydirilmiş bir birlik denetleme yapacağı yere önceden gönderilmeye başlanmıştı. Amaç Türk ordusu genel müfettişi olan General Liman von Sanders'in zayıf, eğitimsiz, perişan birlik görmesini önlemekti. Kim aldatıyordu belli değildi. Kışlaların mutfakları pis, sağlığı elverişsiz, yemek pişirme gereçleri ilkeldi. 3. Tümen Komutanı Alman Albayı Nikolay, İstanbul'daki Selimiye Kışlası'nın depolarında sandıklar içinde Alman mutfak gereçlerine rastlamıştı. Bunların 5 yıl önce Alman İmparatoru tarafından armağan olarak gönderildiği, fakat kullanma emri verilmesi unutulduğu için sandıkların açılmadığı anlaşılmıştı. Askeri hastanelerin durumu bir başka perişanlıktı. Hastaneler pis kokulu, odalar tıklım tıklım hasta doluydu. Hangi türden hastalık olursa olsun hastalar bir arada kalıyor, birbirlerine yeni hastalıkları aşılıyorlardı. Her yatakta 2 hasta yatıyor, yatak bulamayanlar koridorlarda ince battaniyelerin üstünde haftalarca bir ölenden ya da taburcu edilenden boşalacak yatak için sırasını bekliyordu. General Liman von Sanders bir hastaneyi denetlerken birkaç koğuşun kapılarının kilitli olduğunu görmüş, sorumlu operatör anahtarların yitirildiğini söylemişti. Sonunda kapıları açtırmış, karanlık koğuşların tepeleme ağır hastalarla dolu olduğunu görmüştü. General Liman von Sanders Türk ordusunun savaşa hazır olmadığını çok iyi bilenlerden biriydi. Ama Alman yararları uğruna bu orduyu Mısır, Kafkasya yollarına süren, Rusya'nın Odessa kıyılarına çıkartma yapmaya zorlayanların başında da o geliyordu. 24 Kasım 1914. Tanin gazetesinin bugünkü baş yazısında yine cihat ele alınıyordu. İngiltere ve İslam dünyası başlığı altındaki yazı şöyle başlıyordu. İngiltere'nin İslam dünyasına karşı işlediği cinayetler o kadar büyüktür ki, genel savaşa bizim de katılmamız her düşmandan çok onun üstünde etkisini gösterecektir. Fakat İngiltere bilmelidir ki Osmanlı askerlerinin attığı her top, İslam ufuklarında yankılandıkça, yıllardır çekilen işkencelerin uyandırdığı öç alma ateşleriyle tutuşan kalpler, her şeyi göze alarak son zulümleri, son işkenceleri kabul ederek, yalnızca Allah'ın yardımına sığınıp zalimler üstüne yürüyecekler, silah bulamasalar bile düşmanı elleriyle parçalayacaklardır. Birkaç gün önce Genelkurmay Başkanı General Bronsart von Schellendorf, Türk subayları önünde Genelkurmay 2. Başkanı Yarbay Hafız Hakkı'yı azarlayan bir konuşma yapmıştı. O günden sonra görevi başına hiç gelmeyen Yarbay Hakkı, dün bir ara uğramış, haber alma şubesi müdürü Binbaşı Kazım Karabekir'den Kars ile çevresine ilişkin harita ve bilgi istemiş, geri getireceğini söyleyerek haritaları alıp gitmişti. Bugün Harbiye Nezaretindeki odasına gelen Yarbay Hafız Hakkı, Binbaşı Kazım Karabekir'i çağırdı. Teşekkür ederek haritaların birkaçını geri verdi. Onun haritaların bir bölümünü geri vermemesi ve gizli bir emir almış gibi bir tutum içinde bulunuşu Kazım Karabekir'in kuşkularını doğrular nitelikteydi. General Bronsart von Schellendorf'un yanında yükselme umutlarını yitiren Hafız Hakkı'nın kendine yeni ufuklar aradığı seziliyordu. Dayanamayarak sordu. Efendim, Kars Kalesi hakkındaki incelemeniz Doğu Anadolu'da bir saldırı istenildiği yolunda bende kaygılar uyandırıyor. Çocukluğumun 3 yılı o bölgede geçti. Kışın şiddetli geçtiğini gördüm. Tümüyle dağlık olan o kesimdeki arazi ve şiddetli kış saldırıya kalkacaklara karşı pek yaman birer düşmandır. Böyle bir girişim varsa bütün gücümüzle önlemeliyiz. Korkarım Almanlar Odessa yakınlarına asker çıkartmıyoruz diye Kafkasya'ya saldırı istiyorlar. Kışlık giyimi ve donatımı çok eksik olan 3. ordumuzun yıkımına yol açmayalım. Ben de kışın saldırıya karşıyım. Kars hakkındaki incelemelerimin nedeni şimdiye dek orası ile hiç ilgilenmediğimdendir. Kazım Karabekir baş başa olmanın rahatlığından yararlanarak kafasını kurcalayan konuları açtı. Görevinizden çekileceğiniz hakkında söylentiler var. Verilmiş bir kararınız var mıdır?
Görevimi sürdürmem olanağı kalmamıştır. Uygunsuz davranışı sen de biliyorsun. Fakat henüz yeni görevim konusunda kesin bir emir de almadım, karar da vermedim.
Balkan yolunu açmak için acaba ne gibi girişimler yapılıyor? Enver Paşa bu konuda bir şey söylemiyor mu?
Avusturya Vidin'in batısındaki Tuna kesimiyle batıdaki dağlar arasında bir koridor açarak Bulgaristan'la ve dolayısıyla bizimle bağlantı kurmayı düşünemiyor. Hiç değilse Tuna ırmağından veya kamyonlarla karadan ulaştırma yapılabilirdi. Bunu Enver Paşa'ya söyledim. Almanlar da yazdılar. Bakalım ne olacak?
Bu öneriyi benimseyip koridoru açsalar bile Sırbistan demir yolu ele geçirilmedikçe Sırpların koridoru yeniden kapatmaları olasılığı ve Romanya'nın kuşku verici durumu nedeniyle sağlam bir bağlantı kurulmuş sayılamaz. Cephane sorununu da ileri sürerek saldırıdan kaçınmamız gerekir.
Doğru, hepsi doğru. Fakat git de sen onu Almanlara ve Enver'e anlat bakalım.
Almanya savaşa girilince Türk ordusunun bütün ihtiyaçlarını karşılamayı ve sürekli destekte bulunmayı garanti etmişti. Destek Avrupa'yı Osmanlı İmparatorluğu'na bağlayan demir yoluyla yapılacaktı. Demir yolu Macaristan ve Bulgaristan üzerinden İstanbul'a varıyordu. Gel gör ki Enver Paşa bu kez de dereyi görmeden paçayı sıvamış, Bulgaristan'ın kısa süre içinde Almanya'nın yanında savaşa gireceğini dikkate alarak devleti savaşa sokmuştu. Oysa Bulgaristan savaşa girmemiş, üstelik yansızlığını ilan ederek topraklarından askeri, araç ve gereç geçişini yasaklamıştı. Demir yolu ulaşımı gerçekleşmeyince Almanlar Tuna su yolundan yararlanmak istemişlerdi. Tuna ırmağı Güney Almanya topraklarında başlıyor, Romanya'da Karadeniz'e kavuşuyordu. Küçük tonajlı ırmak gemilerine elverişliydi. Almanlar Tuna yoluyla cephane göndermeye başlayınca Sırplar gemileri top ateşine tutmuşlardı. Avusturya-Macaristan ordularının Sırpları Tuna kıyılarından uzaklaştıramamaları ulaşımı aksatmıştı. Daha sonra Sırpların ırmağa mayın döşemeleri bu su yolunu da trafiğe kapatmıştı. Silah, cephane, savaş araç ve gereçleri desteği konusunda büyük umutlar bağlanan Almanya ile Türkiye'nin bağlantısı kalmamıştı. 25 Kasım 1914 Binbaşı Kazım Karabekir Enver Paşa'ya bugünkü raporunu sunduktan sonra sözü Yarbay Hafız Hakkı'ya getirdi. Paşa Hazretleri, Hafız Hakkı Bey bizlere veda etmeden bir görevle doğuya hareket etmiş. Siz benden şimdiye dek Kars hakkında bilgi istemediniz. Hafız Hakkı Bey bunun hakkında bilgi aldı, bazı haritaları da yanında götürdü. Erzurum ve Kars yaylalarının kışı çok şiddetlidir. Kışın kentlerin sokaklarında bile kar bir metreyi aşar, dağlardan kuş uçmaz, kervan geçmez. Eğer Kars için bir saldırı düşünülüyorsa, az kuvvetle savunulsa da Soğanlı Dağları bir drama yol açacaktır. Kars Kalesi ise son sistem berkitilmiş, kat kat tel örgüleri ve kuvvetli direnek noktalarıyla desteklenmiştir. Ruslar demir yoluyla Kars'a hatta Sarıkamış'a destek yetiştirebilirler. Bizim yollarımız yok. Kuvvet göndersek bile yiyecek yetiştiremeyiz. Cephane noksanlığı da başlı başına bir sorundur. Liman Paşa'da, Bronzart Paşa'da önce Odessa yakınlarına asker çıkartmakla uğraştılar. Bu olmayınca bu kez bizi Kafkasya saldırtmalarından korkuyorum. Dipnot Türk ordusunda görev alan Alman subayları soyadlarından daha çok adlarıyla ve adlarının Türkçe okunuş biçimiyle anılırlardı. Enver Paşa Kazım Karabekir'i sever güvenirdi. Bu yüzden onu Genelkurmay'ın en önemli şubelerinden olan haber alma şubesinin başında tutuyordu. Sözlerini kızmadan dinlemesi bundandı, karşılık verdi.
Senin doğudaki durumdan haberin yok galiba. Ordumuzun birçok özverilerle elde ettiği Azap, Gerek, Sıçankale çizgisinden Heran, Minavort, Pertanos çizgisine çekilmesi işi anarşiye sürükledi. Valiler, İttihat ve Terakkileri gelenleri bana, Talat Paşa'ya şifreli telgraflar yağdırıyorlar. Bunun için Hafız Hakkı Bey'i acele oraya gönderdim. Durumu yerinde görerek bana bildirecektir. Kars Kalesi'ne saldırmayı düşünen yok.
Günü gününe bundan tam 37 yıl önce 93 Harbi'nde Doğu Ordusu Komutanı Gazi Muhtar Paşa, Erzurum'un savunulmasını isteyen İstanbul'a aynı gün telgrafla görüşünü bildirmişti.
Makamı Celil-i Seraskeriye,
yani Milli Savunma Bakanlığı Yüce Makamına, 25 Kasım 1877 tarihli ve şifreli nasihat verici telgrafınızı aldım. Hamdolsun Allah ve peygamberi en iyi tanıyanlardan olduğum ve devletimin yararı uğrunda canımı hiçbir tehlikeden esirgemediğim için dünyada korkacak ve çekinecek bir şeyim yoktur. Abdurrahman Gazi Yaylası, Kaan Yaylası, Palandöken ve çevresinin savunulması bugünkü günde elde 100 tabur bulunmasına bağlıdır. Şimdi bu kuvvet elde bulunsa bile zaten Erzurum'da durmak sakıncalıdır. Yani dağlarda, ovalarda, kısaca kaleye kapılanmayıp açık arazide bulunmak gerekir. Zaten şimdi oralarda ne bizim ne de düşmanın barınamayacağını bilginize sunarım. 25 Kasım 1877 Ahmet Muhtar.
Böyle diyordu Gazi Ahmet Muhtar Paşa tam 37 yıl önce. Kasım ayı sonlarında orduların kışla dışında barınmaları aşırı soğuk nedeniyle mümkün değildi. Ordular dağlarda, tepelerde, ovalarda, kısaca açık arazide savaşırlardı. Bu mevsimde oralarda barınamayacaklarına göre savaşamayacaklar demekti. 93 Harbi'nde uğranılan acı yenilgiyi başından sonuna dek yaşayan Mehmet Arif, savaş anılarında 1877 Kasım sonlarını anlatırken şöyle demişti. Aziziye istihkamının ön tarafında nöbet bekleyen erlerimizden soğuktan donup ölenler olduğu gibi, yine soğuğun etkisiyle bazılarının elindeki tüfekler yarılmıştır.
Rusya bir devlet olarak ortaya çıktığından bu yana Osmanlılarla 12 kez savaşmıştı. Bu savaşların ilk 7'si Osmanlı sınırlarının uzandığı Kırım ve Polonya topraklarında olmuştu. Yüzyıllar boyunca giderek büyüyen Rusya önce Balkanlara yaslanmış, sonra Kafkasya'ya sarkarak Doğu Anadolu'da da Osmanlılarla komşu olmuştu. 8. savaş olan 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ruslar ilk kez Doğu Anadolu'ya da saldırmışlar ve iki cephede birden savaş dönemi başlamıştı. Ondan sonraki 1828-1829, 1853-1856 ve 1877-1878 yani bizim 93 Harbi dediğimiz Osmanlı-Rus savaşları hep iki cephede birden olmuş, hem Balkanlarda hem Doğu Anadolu'da savaşılmıştı. Hatta 1853-1856 savaşında Osmanlılar İngiliz ve Fransızlarla birlikte Kırım'a asker çıkardıklarından bu savaş 3 cephede olmuştu. Şimdi ise Balkanlarda Romanya ve Bulgaristan gibi iki devlet vardı. Bu nedenle savaş tek cepheye dönüşmüş, ortak sınırların bulunduğu Doğu Anadolu toprakları savaş alanı olmuştu. Zor geçit veren dağlarla kaplı Balkanların ve Doğu Anadolu'nun kışı sertti. Şiddetli soğuklar 5-6 ay sürüyor, her yer karlarla kaplı oluyordu. Sert iklim ve dağlar her iki orduyu da etkiliyor, savaş hangi mevsimde başlarsa başlasın kış yaklaşırken çarpışmalara ara veriliyordu. Doğa uzun kış süresince ordulara silah bırakmasını zorluyor, karlar eriyip soğuklar biraz kırılınca dövüş yeniden başlıyor, böylece savaş ikinci yıla sıçramış oluyordu. Bu yüzden 8. savaştan sonrakiler en az 2 yıl sürmüştü. Kasım ayının sonlarına yaklaşıldığı şu günlerde savaşın geleneksel ertelenmesi, daha doğrusu geçici silah bırakması zamanı da gelmiş bulunuyordu.
...26 Kasım 1914... Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul'daki Büyükelçisi Henry Morgenthau, Washington'a bugün aşağıdaki raporu gönderdi. Dışişleri Bakanlığı'na, Washington D.C. Türkiye'nin Mısır'ın fethi için yaptığı hazırlıklar Almanya'yı geniş ölçüde kaygılandırmaktadır. İlk önceleri Türklerin Mısır'daki bir yenilgisinden korktuklarını sanıyordum. Şimdi gerçeğin bir başka yönde olduğunu anladım. Almanlar Türklerin Mısır'daki yenilgilerinden değil, tersine başarılı olmalarından korkmaktadırlar. Türklerin Mısır'da zafer kazanmaları, Kaiser'in bu bölge hakkındaki planlarına aykırı düşecektir. Çünkü o zaman Türkler barış masasında Almanya'nın yanında onun gibi güçlü oturacak ve koşullarını empoze edecektir. Oysa Alman savaş planlarında Türklerin güçlendirilmesi diye bir düşünce yoktur. Zira daha önce İngiltere ile yaptığı pazarlıkta Osmanlı Devleti'nin parçalanmasında pay sahibi olmayı Kaiser özellikle istemiştir. Almanya için önemli olan Berlin-Bağdat demir yolunun güzergahına yani bütün Mezopotamya'ya sahip olmaktır. Kazanacağı böyle bir hakka karşılık Mısır'ın İngilizlerde kalmasına Alman politikası çoktan razıdır. Wangenheim bu amaca varabilmek için Türkiye'nin kendileri için uzak bölgelerde savaşa başladığı sırada İngiltere ile hemen barış masasına oturmak niyetindedir. Türklerin Mısır'ı fetih ihtimali Alman hülyasının amacına ters düşmektedir. Türkiye Almanya için uğrunda fedakarlık yapılacak ülke değildir. Katma tren istasyonundaki sabırsız kalabalık gözlerini İskenderun yönüne dikmiş, akşam karanlığın içinden çıkıp gelecek Cemal Paşa'yı bekliyordu saatlerce. Derken beklenen yönden kısık konuşmalar ve sulara dalıp çıkan ayakların şapırtılı sesleri duyulmaya başlandı. Sesler yaklaşınca gazlı lambalar gelenlere doğru çevrildi. Biraz sonra paçaları sıvalı bir erin sırtında Osmanlı İmparatorluğunu yöneten üçlüden Bahriye Nazırı 4. Ordu Komutanı, Suriye ve Arabistan Genel Valisi Cemal Paşa göründü. Er kuruluğa varınca yükünü indirdi. Karşılayanlar ilk şaşkınlıktan kurtulduktan sonra Cemal Paşa'nın çevresini sardılar, övgü dolu sözlerle Mısır'ı fethetmeye giden paşayı selamladılar.
Cemal Paşa karşılayıcıların sevgi, saygı ve heyecan dolu sözlerine azarlar gibi karşılık verdi. Yolda çektiği sıkıntıların acısını onlardan çıkardı. Cemal Paşa İstanbul'dan ayrılmadan önce Maliye Nazırı Cavit Bey'e gerçek niyetini açıklamıştı. Mısır'ı fethedince oranın hükümdarı olacaktı. 21 Kasım günü Haydarpaşa tren istasyonunda uğurlanırken yapılan törende biri öne fırlamış, coşkulu uzun bir konuşma yapmış ve sözlerini şöyle bitirmişti. ''Millet sizden büyük hizmetler ve çabuk zafer haberleri bekliyor.'' Cemal Paşa aynı heyecanla karşılık vermişti. ''Yüce görevimin büyük zorluklarla dolu olduğunun bilinci içindeyim. Yapacağımız saldırıda başarısızlığa uğrar, benim ve yanımdaki kahramanların ölüleri kanalda kalırsa, arkada kalan yurtseverler Süveyş kanalını ölülerimiz üzerinden geçerek, İslam'ın gerçek malı olan Mısır'ı İngilizlerin elinden kurtaracaklardır.'' Tren İstanbul'dan Konya'ya dek her büyük istasyonda valiler, subaylar, öğrenciler ve halk tarafından törenlerle karşılanmış ve uğurlanmıştı. Toros dağlarındaki tüneller henüz açılmadığından demir yolunun uç noktası olan Pozantı'ya kadar trenle gidilmiş, orada otomobillere binilmişti. Yüzyıllar önce Büyük İskender'in geçtiği yollardan Toroslar aşılmış, Tarsus'ta yeniden trene binilmişti. Demir yolu Toprakkale'ye kadar uzanıyordu. Orada otomobillere binilmiş, biraz ilerledikten sonra otomobiller çamura saplanmış ve atlarla yola devam edilmişti. Dört yolda Cemal Paşa ve Alman albay von Frankenberg bulabildikleri bir drezine binerek İskenderun'a doğru yola koyulmuşlardı. Dipnot Dres'in demiryolu tamircilerinin kullandığı, kolla çalışan kaldıraca benzer bir düzenli raylar üstünde hareket eden ilkel bir taşıttır. İskenderun'da yeniden otomobile binilmişti. Halep'e uzanan karayolu yağmurlardan derin bir hendeye dönüşmüştü. Çamurlarla çukurlarla boğuşma katma tren istasyonuna 50 metre kalana dek sürmüş, otomobil orada batağa saplanmıştı. Çaresiz kalan Cemal Paşa bir erin sırtına binmiş, son 50 metreyi böyle aşarak istasyondaki karşılayıcıların önünde yere inmişti. Kafasından Mısır Krallığı geçen Cemal Paşa bu yollardan ve bu taşıtlarla yapacağı desteklemelerle Mısır'ı fete gidiyordu. Plana göre 440 subay ve 13.846 er ile 850 at, 328 manda, 194 katır ve 6.000'i aşkın deveden oluşan bir kuvvetle bütün bu insanların ve hayvanların yiyeceğini, içme suyunu yanında taşıyarak Suriye'yi, Filistin'i, Büyük Sina Çölü'nü geçecek ve ilkel sallarla Süveyş kanalını aşarak Mısır'ı alacaktı. İngilizlerin Mısır'da 150 bin kişilik kuvvetini, kanaldaki savaş gemilerini, kanalın batı kıyısındaki demir yolunda sıralanmış, toplu ve makineli tüfekli zırhlı trenlerini biliyordu Cemal Paşa. Ama bunları engel olarak kabul etmiyordu. Onun Mısır'a hükümdar olma hayallerini İngilizlerden önce Almanlar yıkmaya hazırlanıyorlardı. Mısır alınınca Almanlar orada kendilerine bağlı bir yönetim kurmayı planlıyorlardı. Hatta bu uydu yönetimin başına geçirmeyi düşündükleri Mısırlı bir soylu kişiye ön hazırlıklar yapması için 4 milyon altın frank ödemişlerdi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 105.